Ayrım 5.
Sayfa 50. Yahya Kemal hafifçe güldü. Eğer tasavvufta Eflatun tesiri arıyorsanız önce Harabi'ye bakacaksınız. Sonra Eşrefoğlu'na. Aradığınız diyalektik hükmü ve emsali onlarda bulursunuz. Divandaki mey ve canan yerine halkın şiirinde dem ve can sadece onların şiirinde vardır. Bunlar manada semavi, lisanda müsavi değerlerdir. Kasideleri, gazelleri bir yana bırakmıştı. Yakup Kadri'yi seyrediyordu. Alnının kırışları arasına sıkıştırılmış bir rubayı okur gibi mırıldandı. Daha Allah ile cihan yok iken, biz onu var edip ilan eyledik. Hakka hiçbir layık mekan yok iken, hanemize aldık, mihman eyledik. Yakup Kadri'nin şaşkınlıktan kurtulmasına izin vermek istemedi. O hafif tebessüm bir ciddi siteme dönüştü. Belki bir gün sizi bu bahsin deryasında gezdiririm. Ve intikamını aldı. Son cümlesinde kendisine gösterilen eğreti itibarın iadesi vardı. Bu deryada ayıbın ve kibrin yeri yoktur, üstad. Kahya sabah kahvesini getiren küçük kızın tertipli hareketinde sıcak duygular doluştuğunu hissetmiş, eğer bu kızın kulağını zamanında bükmezse istenmeyen sonuçların doğabileceği endişesine kapılmıştı. Kahveyi Adnan Bey'in önündeki küçük sehpaya koydular. Yanına bir kristal bardağın yarısına kadar doldurulmuş serin suyu bıraktılar. Evin bahçeye açılan büyük verandasına kurulmuş kahvaltı masası çeşit çeşit reçeller, peynirler, zeytinlerle donatılmıştı. Küçük bir semaver önceden kaynatılmış, Adnan Bey'in keyifle içtiği çaylar için masanın köşesine konulmuştu. Adnan Bey iştahsızdı ve önüne kurulan zengin sofraya bakmadan sadece küçük bir ricada bulunmuştu. Bana sade bir kahve getirin, yeter. Kahya yanaştı. Avukat Fevzi Bey Aydın'daymış, sizi ziyarete geliyormuş. Birazdan burada olur. Avukat Fevzi Bey, Tireli Hacı Ali Paşa'nın öldürülmesinden sonra ailenin haklarını korumak için Fıtnat Hanım'ın hizmetinden yararlandığı aile dostuydu. Adnan Bey böyle bir ziyaretin mutlaka önemli bir sebebi olacağını düşünmüş, dün geceki kabusunun gerçek olabileceği endişesine kapılmıştı. Avukat Fevzi Bey'i getiren otomobil evin önünde durdu. Hasır şapkası elindeydi. Şapkasını kaldırıp kendisini karşılayan yanları selamladı ve Adnan Bey'in olduğu verandaya yürüdü. Adnan Bey ayağa kalkmış kendisini bekliyordu. Saygılı adımlarla merdivenlerin başına kadar yürüyüp elini uzattı. Hoş geldiniz efendim. Fevzi Bey yüz hatlarından hiçbir şeyin okunamayacağı kadar sakin ve sabırlı bir çehrenin sahibiydi. Dakikalarca seyredilse ne yüzünde ne gözlerinde içinden nelerin geçtiğini aksettirecek tek bir iz bulunmazdı. Çevrenin kendisini dikkatle izlemesinden de rahatsız olmuyordu. Gösterilen yere oturdu. Semaverin ilk demini Fevzi Bey için bardağa boşalttılar. Küçük Ayşe temiz bir peçeteyi ve özenle yıkanıp kurutulmuş çatal bıçağı Fevzi Bey'in önüne koydu. Ekmeklerinizi kızartıyorum. Şimdi getiririm efendim. Fevzi Bey başıyla hiçbir şey istemediğini işaret etti. Gözleri küçük kızın gözlerine takıldı. Şerbetli bir kayısı yandıran teninin en duygulu yerine iki mavi boncuk yerleştirilmişti. Bir nazar boncuğunun sarısı, beyazı bu zengin mavinin derinliğinde teselli arayan mağlup duygularla gülüyordu. Teslime hazırdı. Sevinçli bir zevkle seyretti. Başını çevirdi. Çakırbeyli'nin uçsuz bucaksız ovalarını kucaklayan bahçelerde yeşillerin sabrı tükenmişti. Dallar turuncu ve sarının hasretiyle boyunlarını bükmeye başlamıştı. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyordu. Adnan Bey, Fevzi Bey'in geliş sebebini merak etti. Böyle sakin duruşunda üzücü bir şeyin olmayacağı tesellisini aradı. Daha fazla sabırlı davranmak istemiyordu. Kahya'ya sofranın kaldırılması için seslendi. Toplayın sofrayı. Misafirimizin söyleyecekleri vardır herhalde. Ayşe elindeki tepsiye özenle tabakları yerleştiriyor, çatalları bıçakları bir yana koyuyor, reçellerle peynir tabaklarının birbirinden uzak durmasına itina gösteren bir dikkat içinde görevini yapıyordu. Fevzi Bey'in önündeki çay bardağını alırken Adnan Bey bileğinden tuttu. Bırakınız onu. Fevzi Bey Adnan Bey'in eline baktı. Bir mücevheri okşar gibi özenli davranışlarla Ayşe'ye dokunmuştu. Sesinde bu teşhisin içtenliği vardı. Bu içtenliği Adnan Bey'i hissettirmek istedi. Kalsın kızım. Baş başa kalacakları ana kadar bekledi. Veranda bir garip yalnızlığa bürünmüş gibiydi. İstediği sükunetin sağlandığına emin oldu ve gözlerini Adnan Bey'in gözlerine dikti. Endişeli ruhun bütün hisleri bu iki göz çukurunda toplanmıştı. Lafı uzatmaya niyetli değildi. Başınız sağ olsun Adnan Bey. Adnan Bey artık hiçbir tesellinin kâr etmeyeceği kör kuyunun içindeydi. Dün gecenin ağır kabusu şimdi önüne sürülmüştü. Ayağa kalktı. Yüzünü evin kapısına doğru çevirdi. Yürümek istiyor, ayakları hareket etmiyordu. Geriye dönüp bir şeyler söylemek ve misafirine gösterilmesi gerekli itina ve saygıyı hissettirmek istiyordu. Gücünün bittiği noktayı çabuk kestiren bir alışkanlığı vardı. İleriye gitmesine gerek olmadan duygularının tesirinde yaşanması gereken acıları hemen toplayıp ağırlığı altında kalmak istiyordu. Yine bu duyguların seline kapılmıştı. Birinin yakasından tutup kendisini çekmesi gerekiyordu. Avukat Fevzi Bey'den böyle bir şey beklemiyordu. Bulunduğu yere çökebilirdi. Çevresinde tutunacak hiçbir şey yoktu. Yıkılmak üzere olduğunu hissetti. Çakırbeyli çiftliği sanki bir rüzgar fırıldağı gibi gözlerin önünde dönüyordu. Birden kendisine sarılan bir sıcaklık hissetti. Ayşe durumu kavramış ve kimlerin ne olduğuna bakmadan, nasıl değerlendireceklerini önemsemeden Adnan Bey'e sarılmıştı. Size yardım edeyim efendim. Adnan Bey bu nazlı dokunuşla istediği bütün güce kavuşmuş gibi rahatladı. Geri döndü. Nasıl olmuş? Fıtnat Hanım veremin ağır pençesindeydi ve vücudunun dayanamayacağı noktaya gelmişti. Çınar yapraklarının meydanlarda telaşsız sallanışlarla güzelliğini hissettiren bir İstanbul sabahında Fıtnat Hanım son kez hıçkırmış, ipek mendilini kızıla boyanan nefesiyle hayata veda etmişti. Şahin Paşa Oteli'nin bütün katlarında bir ıstırap çığlığı yükselmişçesine odaların ışıkları yanmış, perdeler aralanıp pencereler açılmış ve serin teşrin rüzgarıyla Fıtnat Hanım Adnan'ı yalnız bırakmanın haksızlığına boyun eğmişti. Fevzi Bey fazla bilginin teselli değil hüzün vereceğini yılların tecrübesiyle öğrenmişti. Soruyu üstelemedi. Takdiri ilahinin tecellisi önemlidir, biçimi değil. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Gerekenlerin tamamı yapılmıştır. Gözünüz geride kalmasın. Fevzi Bey'in otomobili Çakırbeyli'den uzaklaşırken geride derin bir ıstırap bırakmıştı. Adnan Bey Fıtnat Hanım'ın kaybından sonra hayatına yön verecek bir sevgi ve saygı dünyasının nasıl kurulabileceğini kestiremiyordu. Odasına çekildi. Kabusun bütün şiddetiyle hissedildiği yatağa toplanmıştı. Ayşe odanın her yanını temizlemiş, yatağını bir gerdek lezzetinin sonrasına benzer duygularla düzeltmiş, yastıkları hafifçe kapatıp karyolanın başucu ahşabına dayamıştı. Yorganın ucunu kıvırmış, tertemiz çarşafların görünmesini sağlamıştı. Odanın tekrar o zifiri karanlığa gömülmesi için sanki görünmeyen bir el perdeleri kapatmış ve hüzünlü bir dünyaya geri dönüşün kapısını aralamıştı. Adnan Bey bu kapıdan içeri girdi. Kendini tutacak gücü kalmamıştı. Yatağa kapandı. Olanca hızıyla hıçkırıklarını yükseltti. Sesinin duyulmasını istemiyordu. Başını beyaz yastıkların yumuşaklığına gömdü. Bir eliyle de sert yatağı yumrukluyordu. Geriye dönüp hatıralarını tazelemek istese bile tutunabileceği kimsesizliğini biliyor ve böyle çaresiz ve mahrum bir hayatı yaşadığına esef ediyordu. Hayatında hiç kimsenin izi yoktu. Zaman zaman annesinin, arada bir de kız kardeşinin silik hatlarıyla çehrelerini hatırlayıp teselli arıyordu. Bugün bu tesellilerin hiçbiri yoktu. Simsiyah bir dünyanın içindeydi. Elini tutacak birinin yokluğunu hiç bu kadar acı ve ağır bir yük gibi hissetmemişti. Birden içinin aydınlandığını sandı. Başını yastıktan kaldırıp etrafına baktı. Değişen bir şey yoktu. Karanlık dört koldan kendisini sarmalamış, kıpırdamasına izin vermeyen sertlikle olduğu yere mıhlamıştı. Çevresindeki karanlık ile içindeki aydınlığın çelişkisinde çıldıracak gibiydi. Kapının hafifçe aralandığını gördü. Ayşe küçük bir gümüş tepsinin içinde bir bardak su getirmiş ve yavaşça sehpanın üzerine koymuştu. Başınız sağ olsun efendim. Bu haber hepimizin ölümü oldu. Adnan Bey istenmeyen bir suçun üzerinde yakalanmış gibi titredi. Sığınabileceği liman yoktu. Ayşe'nin ellerini tuttu. Yanaklarına götürdü. Bu yaşlarda ömrümün bütün değerleri tükendi. Bunu kimsenin anlaması mümkün değil. Adnan Bey'in mümkün değil dediği şey iç dünyasının zenginliğiydi. Başkalarında marazi denebilecek kadar ürkütücü romantik duygular Adnan Bey'in hayatında bir sevda macerası gibi yaşanırdı. Bunun farkındaydı ve böyle görülmesini istemiyordu. Zaman zaman hoyrat davranışlarının derinliğinde böyle izlenimler yaratmanın korkusundan kurtuluş isteği fark edilirdi. Ayşe'nin getirdiği suyu içti, kendine geldi ve gerçeğini biriyle paylaşmak isteği duydu. Hicranla tutuşmuş gibiyim. Sahilini dolaştığım denizlerin engine bile kör bir kuyu gibi ürkütücü. Müyesser abla Safinaz'ın düğününde sahneye çıkıp şarkı söyledi. Safinaz taşköprülü bir kabzımalın kızıydı. Kimsesi yoktu. Babasını bir meyhane sohbetinde kanlısı Tosyalı Besim 3 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Sebebini kimse bilmedi. Tosyalı'da aramızda kan hesabı vardı diyerek cezasına razı oldu. Birkaç yıl yattıktan sonra çıkacağına emindi. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte af çıkacağı söylenmişti. Bu fırsat kaçırılmazdı. Ve Tosyalı fırsatı ganimet bilip tırtılı hançeri önce kasıklarına vurmuş, aldım hesabımı taş köprülü diyerek ikinci darbe için kalbini hedeflemişti. Safinaz fazla ağlamadı. Babasının her gece bu uysal kızı dövdüğü söylenirdi. Hatta kurtuluş gibi oh be dediğini bile işitenler olmuştu. Safinaz'ı bir çeltik işçisine verdiler. Öyle halli vakitli değildi. Debdebeli bir düğün yapmak yerine evlerini döşemeyi daha uygun bulmuşlardı. Müyesser ortaya atılmış, Safinaz yadigarımdır, düğününü ben yapacağım diyerek öne çıkmıştı. Bey Camii'nin köşesindeki büyük kahveyi kiraladılar. Mahalleli bütün imkanlarıyla o köhne kahveyi dayayıp döşedi. Her köşe, her evin çeyizli kıllarıyla süslendi. Herkes kendi kızını gelin ediyormuş gibi mutlu ve mahirdi. Un kurabiyeleri, vişneli şerbetleri, ekşisi az limonatalar, bol soğanlı kol börekleri, ağdalı incir reçelleri komşu evlerin mutfaklarında hazırlanmıştı. Münip Bey olayları yukarıdan izliyor ve gerçek iştiraki oyunculuk bu işte. Emekte nasıl birleştikse şenliği de birlikte yaşayacağız diye çevresine ortak hareket ahlakını anlatıyordu. Noter katibi Münip Bey, dedesi Siyami Bey'in yadigarı maun masaya getirmişti. Gelinle damat bu masada yan yana oturacaktı. Kapıda asılı emek kahvehanesi tabelasının üzerine bir lüks lambası konulmuş, meydana bakan bina ışıl ışıl aydınlatılmıştı. Karşı kaldırımdaki Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ışıkları da yakılmış, böylece karanlık sokağa dikkat çeken bir aydınlık getirilmişti. O gece mahallenin unutamayacağı bir düğün yapıldı. Trakyalı salcılar bütün hünerlerini döktürdüler. Edirneli klarnetçi Rumeli havalarından gönül okşayan nameler dinletiyordu. Tahsin'in udunda Manastır'ın, Serez'in, Üsküp'ün, Drama'nın sevinçli baharları sesleniyordu. Müyesser abla şarkı söylüyordu. En usta işi şarkıları usul hatasına düşmeden okuyor, şarkının nakarat ve meyan dönüşlerinde sazların icrasına renk katacak bir muhabbet gösterisiyle yüzünü dinleyenlere dönüyordu. Müyesser abla kalçalarıyla daha güzeldi. Elinde bir kırmızı rugan çanta tutuyordu. Aynı renkte rugan pabuçlar giymişti. Çizgili ipek siyah çorapları o tahin koyusu tenine zarif bir esmerlik katmış ve seyredenlerin hayal gücünü kışkırtan ışıklı bakışlar getirmişti. Bu bakış hala afet denilen Müyesser'in hiç yıpranmadan ebediyete götürecek güzellikle ödüllendirilmiş olduğunu kanıtlıyordu. Sesinde bir eski sevda ve vuslat çırpınışı fark ediliyordu. Gözlerini hüzünlü arayışın saadet tesellisi sarmıştı. Günün itibardaki şarkısı gecenin ahengine denk düşmüştü. Zaman olur ki anın hacle-i visalinde bir inziva ve o cananı bir vefa bulurum. Zaman olur ki gözümden kaçan hayalinde hayat-ı ruhuma müşfik bir aşina bulurum. Bu şarkıda bir gelin odası bir vuslat tarifi kadar bir muhabbet iptilasının müşfik şükranı anlatılıyordu. Hüseyni'ye geçiş taksimini Edirneli yaptı. Müyesser abla taksimi beğenmiş olacak ki, "Aferin kerata, bir öpücüğü hak ettin," diye yüreklendirmişti. Müyesser abla nekes kadındı, bu öpücüğü hiç vermedi. Sesi muzip bir çocuğun şefkatli gülüşleri gibi sevimli ve cesurdu. Elindeki kırmızı rugan çantayı sallayarak, "Ben hatıralara sadakati olan kadınım," dedi. Yönser abla sünnetçi Refik'e yaklaşıp sorumluluklarını hatırlattı. Vakit geldi. Bu kez sesindeki muzip çocuk şefkatinin yerini olgun bir kadının vefa ve kadirşinaslık saygısı almıştı. Edirneli klarnetçiye yanaştı. Hak ettiği öpücükten daha duygulu bir ödülle sözünü yerine getirdi. Seni 25 yıldır dinlerim Edirneli. Benim düğünümde Refik Talat'ın Hicaz Peşrevini çalacaksın. Yakup Kadri Bey kıl prangaydı. Rugan pabuçları üzerindeki tozluklarını düzeltti. Aynada kendine bir kere daha baktı. Parmak uçlarını ıslatıp kaşlarını düzeltti. Boyun bağını gömlek yakasının tam ortasına yerleştirmek için epey uğraştı. Ceketinin ensesine tam oturması için birkaç kez dik durup eğildi. Her seferinde istediği ölçüde enseye oturmayan ceket yakasını düzeltmek için aynadaki aksine bile sertleşti. Düğmelerini hırsla ilikliyor, istediği düzgünlüğü bulamayınca aynı hırsla çözüp yeniden ilikliyordu. Bütün gayretine rağmen ceketinin yakasının enseye tam oturmayışı, neredeyse Yakup Kadri'yi zıvanadan çıkaracaktı. Bunları yaparken göz ucuyla Yahya Kemal Bey'in aynadaki aksini gözlüyordu. Belli ki üstad bu akşam yalnız kalışın sıkıntısını neyle giderebileceğini düşüncesindeydi. Aslında kendisinin de davet edilebileceği ihtimali düşünerek giyinmiş, hazır bekliyordu. Bir küçük buyur sözüyle hemen yola çıkabilirdi. Yakup Kadri Bey beğendiği Fransız şarabından bir şişeyi masanın üstüne koymuş, eğer üstad biraz daha demlenmek isterse zorlanmasın diye bir şişe de konsolun üzerine bırakmıştı. Yahya Kemal Bey zaman zaman Yakup Kadri'yi uzun fayton kafileleriyle almaya gelen hanımların ve beylerin nazik birkaç selam ve hatır sormasından sonra adeta bir ibadet sessizliği içinde ayrılmalarını biraz kıskançlık, biraz da merakla izliyordu. Yakup Kadri devam ettiği dergahta kazanılmış vasıflı bir terbiye mürşedinin tavırlarıyla hemen fark ediliyordu. Dergah dönüşlerinde şımarıklıkları gemleniyor, yeni ve cesur duyguların heyecanları tazeleniyordu. Her dönüşünde karşısında kendine güvenen, neşesi yerine gelmiş, bilgi ve tecrübesini başkalarıyla paylaşmaya hazırlıklı bir cömert Yakup Kadri bulunuyordu. Bu sevimli Yakup Kadri de Fransız okullarında yetiştirilmiş, varlıklı aile çocuklarının züppeliği yoktu. Ama insanı inim inim inletecek kadar bir inatçılık kök salmıştı. Belki de Yakup Kadri'yi başkalarından hemen ayıran önemli fark buydu. Yakup Kadri Bey bu gecenin özel bir önem taşıdığını biliyor, ancak Yahya Kemal Bey'in kendi dünyasında kendini dinlemeye ihtiyacı olduğu düşüncesiyle yalnız bırakmak istiyordu. Birden irkildi. Nadir rastlanan böyle bir geceyi Yahya Kemal'in izlemesini arzuladı. Daha önce de böyle duygular içinde olmuş, fakat Yahya Kemal Bey'in bir bektaşi tekkesinden zevk alıp almayacağı tereddüdünü geçirmişti. Hatta bazı tekke dönüşlerinde Yahya Kemal'i bir geniş koltuğa oturmuş, sigara dumanlarıyla odanın görünmezliği içinde bu da sessizliğiyle beklediğine şahit olmuştu. Yakup Kadri Bey bu dönüşlerde hep aynı manzarayla karşılaşıyordu. Yazmakta olduğu Nur Baba romanının müsveddelerini itinayla okuyan Yahya Kemal Bey, Yakup Kadri döndüğünde hiçbir şey olmamış gibi roman müsveddelerini çalışma masasına bırakıp yatak odasına gidiyordu. Yakup Kadri Bey bu kere güleç yüzle döndü. Haydi üstad, bu gece roman müsveddesi yok. Birlikte gidelim. Seni mesut edecek bir iki şey buluruz. En azından güzel kadınların sohbetleri gönül gözümüzü açar. Yahya Kemal Bey teklife karşı tavır takınmadı. Ayağa kalktı, Yakup Kadri'nin yanına yürüdü. Gözler birbirleriyle aynanın aksinde buluştu. Yahya Kemal Bey'in sesinde hem şükran hem istihza vardı. Teşekkür ederim. Ben hazırım Şeyh Efendi Hazretleri. Arkasından ekledi. Yeleğin sıkışmış. Bu halde ceketin enseye oturması imkansız. Sert hareketle ceketin yakasını geri çekip yeleği düzeltti. Ve aynı sertlikle ceketi Yakup Kadri'nin ensesine oturttu. Teferruatı fark etmek her baba yiğidin işi değildir. Kapıda uzun bir fayton kuyruğu vardı. Üçüncü bölüm. Vatanda korkulu rüya içindeyiz. Gerçek. Fakat bu çok süremez. Mutlaka şafak sökecek. Ateş ve kan mı siler bir gün ordumuz lekeyi? Bu insanoğluna şeyin olan mütarekeyi. Yahya Kemal. Yıkılan bir yurdun harabesinde öten baykuşları dinlemedin sen. Zafer günlerinin zevki var sende. Mazinin yadıyla inlemedin sen. Nazım Hikmet. Küçük çocuklar limanın sakin sularında sektirme yarışına başlamışlardı. En çok sektiren diğerlerinin en düzgün taşlarından üçer tanesini seçip ödül olarak alacaktı. Limana yanaştıklarında korktular. Gemiler demir atmış, askerler rıhtıma çıkmaya başlamışlardı. Kılıç çakırtıları ve tüfek sesleri etrafta korku yaratmış, herkes hayretli bakışlarla nelerin olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Küçücük yüreklerine gelecek günlerin sıkıntılı macerası bir kötü haber karanlığı gibi yerleşmişti. Hepsi yan yana dizildiler ve hep birlikte başlayarak taşlarını birbiri ardına durgun sularda sektirmeye başladılar. Atılan her taş sanki ülkeyi işgale gelmiş Yunan donanmasına gönderilen bir torpido kadar vatan yüklü, sevgi yüklüydü. Çocukların küçücük ruhlarında bu sektirme taşlarının büyük donanmayı batıracağı umut, heyecan ve tesellisi vardı. Bütün taşlar bitince geri döndüler. Her biri kendi evinin yolunu tutan hızlı adımlarla koşuşmaya başladılar. Küçük caminin müezzini şerefeye çıkarken bir el silahı göğsüne dayadı. Önce bir kasap havası oyna, sonra ikindiyi sonra okursun. Mahallenin sergerdiği Rum kopillerinden biri işgalin getirdiği cesaret ve fırsat içinde caminin yaşlı imamını, hayrat hademesini ve müezzinini kendince aşağılıyordu. İçkiliydi. Ağzında yayvanlaşan iğreti bir Türkçe ile tehditlerini arttırıyor ve yerine getirilmezse tetiğe dokunacağını söylüyordu. Yaşlı imam ve hayrat hademesi böyle bir günde densiz birinin tehdidine karşı koyup yakışıksız durumun çıkmasını önlemek için alttan alan üslupla Rum delikanlıyı teskine çalışıyorlardı. Müezzin genç ve güçlüydü. Caminin küçük avlusunda sadece elindeki silaha güvenen bu kopili bir kenara sıkıştırıp hakkından gelebilirdi. Ama yaşlıların endişeli bakışları karşısında tereddüt geçirmiş ve bir süre beklemeyi uygun bulmuştu. Konak meydanı bir cehennemi andırıyordu. Yunan ordusu işgal kuvvetlerini indirmiş, gözü dönmüş müstevli önüne geleni tehdit eden bir hırsla herkesi korkutmaya başlamıştı. Akşam üzerine doğru Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığını söyleyenler, düşman askerlerinin daha da azdığını ve tehdidin giderek arttığını anlatıyorlardı. Küçük bir mescit imamının tehdit altında tutulması ve müezzininin meyhane oyunlarıyla aşağılanması bu işgal kuvvetlerinin kazandırdığı cesaretti. Rum delikanlının giderek artırdığı baskı ve hakaretler genç müezzini bezdirmişti. Birden üzerine atlayıp elindeki silahı düşürünce hemen belinden yakaladığı gibi yere vurmuş ve bir tekmeyle direnişini kırmıştı.